Hoş bulduk.
Sizi burada görmek çok güzel. Yayın öncesi konuştuk, çok uzun konuştuk aslında. Keşke onu da çekebilseydik videoya, ama onu da bir dahaki programımıza konuşalım bu konuları da. Eğitimden bahsetmiştik orada da. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz?
Teşekkür ederim. Davet için de teşekkür ederim. Şimdi insanlar kendilerini anlatırlarken genelde sıfatlarıyla anlatıyorlar. Ben
Evet.
biraz soğana benzetirim insanların kendilerini tanıtmalarını. Ve soğanın en tatlı yeri tabiri caizse en ortasıdır. Yani Anadolu'da cücük derler
Evet,
ona.
cücüğü diye tabir.
Soğan cücüğü. İnsanların da özü. Yani özünü anlatmak lazım. Ben Hakan Acar dediğiniz zaman samimi, şeffaf, doğal birisi. Bu kadar. Yani yalın birisi diyelim.
Evet.
Ama tabii soğanın katmanları var. Bu katmanlar size memleketinizin ya da okullarınızın ya da iş hayatınızın verdiği sıfatlardır. Samsun Bafralıyım, Almanya doğumluyum. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği mezunuyum. Ondan sonra iş hayatında hemen hemen birçok departmanda en alt düzeyden en üst düzeye kadar rol almış bir insanım. Hatta çok merak ettiğim için girişimcilik oldu. Yani kendi firmamı da kurup 4 yıl kadar da o ticari olayları da öğrenmeye çalışan. Şimdi de Freetime firmasında yalın dönüşüm koordinatörü olarak çalışanım. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın.
Allah bağışlasın.
İşte bir şapka değil de birçok şapka takmayı seviyorum. Misyon anlamında da hem öğrenmek hem de öğretmek.
Şimdi bizim bugünkü programımızın konusu olan size yalın dönüşümü sormak istiyoruz. Biraz anlatabilir misiniz bunu bize?
Bu yalın demek ayrı bir şey. Dönüşüm demek ayrı bir şey. Yalın dönüşüm dediğiniz zaman yalın, sade, öz, hani böyle yağlarından arınmış, şeffaf gibi düşünebilirsiniz. Bir de dönüşüm kısmı var. Ben hep şey diyorum, yalın üretim demişler ve üretim kısmında kalmış. Halbuki yalın insan yaratmak lazım. Yalın insan yaratırsanız, bunu nereye koyarsanız koyun, hep yalın bir bakış açısı olacaktır. En güzel örneği tabiattır, doğadır. Doğaya baktığınız zaman doğa döngüsel ekonomi var. İşte döngüsel besin zinciri var. Sıfır atık dediğimiz olay doğada zaten kendiliğinden var. Ama biz insanlar doğrusalızdır ve bizde bir atık çıkar, bu atığı da sıfırlaştırmaya çalışıyoruz. Yalın insan yaratabilmek, yalın dönüşüm dediğimiz zaman yalın düşünceye gitmek lazım. Yalın insansa yalın düşünce olması lazım. Eğer siz, hani beyin de zaten tembeldir, biraz şeyi seçer, basiti seçer. Yani zorlaştırmaz hiçbir şeyi. Siz basiti seçmeniz lazım. Yalın insanı, yalın düşünceyi oluşturmak lazım. Düşünce, baktığınız zaman yalın fikir, hani sade, basit fikirler demek lazım. O yüzden de o yalın dönüşümün temelinde ilk önce yalın düşünce ve yalın insanı, zihniyeti oluşturduğunuz zaman oluyor. Düşünce kısmını biraz ayırıyorum. Dönüşüm ya da değişim kısmını. Neden? Değişim, şöyle anlatayım. Şimdi bir tane kız arkadaşınız var. Kız arkadaşınızla bir haftadır birliktesiniz. Bir hafta sonunda evlilik teklif ettiğinizde kabul etmeyecek. Bir zamana ihtiyacı var. Sizi tanımaya, sizin onu tanımanıza, beraber gezmenize, değil mi? Bir kültürel anlamda birbirinize denkleşmenize ihtiyacı var. O yüzden dönüşüm kısmında da firmalara hemen gittiğiniz zaman yalın dönüşüm diyoruz ya. Firma kabul etmeyecek ki o evlilik teklifini. O yüzden öncesinde dönüşümün altyapı hazırlıklarını yapmanız lazım. Duyguları, düşünceleri biz nasıl hazırlarız diye bakmanız lazım. O da üç türlü. Mindset diyoruz, zihin dönüşümü. Yani istemek lazım. Skill set, mevcut yeteneklerin geliştirilmesi ve yeni yeteneklerin eklenmesi. Bir de tool set diye araçlar lazım. Ben küçük bir örnek. Ben bu yaşım itibariyle bir enstrüman çalmak istiyorum. Bağlama falan. Hani 44 yaşındayım. Şimdi düşünsenize, ben çok istiyorum. Mindset istiyor. Tool set, gittim bağlamayı aldım. Skill set, yetenek yok. Olmadı yani. Bir ses çıkmıyor yani. Güzel bir ses çıkmıyor. Yani Neşet Ertaş gibi çalamıyorum yani. Aşık Veysel gibi çalamıyorum. Olmuyor yani. Bir türlü çıkmıyor. Aynısı benim eşim için de geçerli. Evde araba var. Yeteneği var, sürebiliyor. Ama mindset istemiyor. Sürmeyeceğim diyor. İstanbul'da ben trafiğe çıkmayacağım diyor. Ya bu üçü bir araya gelmediği zaman dönüşüm de olmuyor. O yüzden sizin bunları da hazırlamanız lazım. Ondan sonra da yalın bakış açısıyla gittiğiniz zaman, yalın insanları yarattığınız zaman kendiliğinden olabiliyor.
Çok güzel örnekleme yaptınız.
Teşekkür ederim.
Peki bu yalın dönüşüm de Kaizen nedir?
Şimdi küçük yine orada da örnek vereceğim. İş hayatına çok, yani gerçekten iş hayatında işe başladığınız insanlar sizin şansınız. Ben de Nobunaga-san ve Miyata-san'la başladım iş hayatına. Yani Japonların ortak olduğu bir firmada beni işe aldılar. Hani bazı dönüm noktaları vardır ya, hep derler bize işte askere gittikten sonra seni göreceğim, evlendikten sonra seni göreceğim, işte ya da para kazandıktan sonra seni göreceğim, yani iş hayatı. Şimdi işe başladığımın günü, ilk gün gittim, heveslisiniz böyle, böyle bir şeyler yapacaksınız, masanıza oturdunuz, o zamanlar işte desktoplar var, vay bilgisayar, zaten daha öncesinde iş hayatına başlarken bilgisayar çok fazla olmadığı için çok değerli. İlk toplantı saat 8.30. Nobunaga-san bütün müdürleri topladı, 4-5 tane müdür arkadaşımızı, yaşları ileri, ve beni aldı. Dedi ki, bu arkadaşımız genç, yeni, hep öğrenecek dedi. Hep merak edecek dedi, size soracak dedi. Aynı nasıl çocuğunuzu cevaplamaktan bıkmıyorsanız, bundan da bıkmayacaksınız dedi. Yanlış yapacak dedi. Çocuğunuza nasıl kızmıyorsanız, nasıl sabrediyorsunuz, ona da sabredeceksiniz ve öğreteceksiniz dedi. O sıralarda tabii bazı arkadaşlar itiraz etti. Tecrübeli alsak da ne gereği vardı? Hayır dedi. O zaman dedi, sizin gibi olur, bükemem dedi, yetiştiremeyiz dedi. Bunu dedi, ne öğretirsek onu gösterir dedi ve toplantıyı bitirdi. Ve Dehakan-san dedi, san diyorlar onlar bey anlamında, gitme dedi, otur dedi. Oturduk, çevirmen arkadaş var translate'den. Dedi ki, ilk dersin dedi, saygı dedi. Tırnak saygı, bunu öğreneceksin dedi. Çekti gitti. Ya işe iyi başlamışım, bilgisayar var, üretim var, makine var, prosesler var, bir sürü departman var, süreçler, işin içine girmem lazım hemen. Bana saygı dedi. Eve geldim gittim, bir gün, iki gün, üç gün, saygı niye bunu dedi? Adam insana saygı dedi, emeğe saygı dedi, tabiata saygı dedi, doğaya saygı dedi, her şeye saygı. Şimdi bu saygıyı eğer oturtturmazsanız siz, saygısız bir iş yerinde ne yaparsanız yapın olmuyor. Zaten saygı dedi ama bana on binlerce kilometrede öte yandan gelmiş birisinin saygı demesini de yediremedim kendime. Tarihime baktım biraz. Çanakkale'de düşman askeri size mermi sıkıyor, sizi öldürmeye çalışıyor. Ama bakıyorsunuz yaralı, onu kucağınızda taşıyan adamın torunusunuz siz. Şimdi bundan daha büyük bir saygı var mı? Yani zaten o saygı benim damarlarımda geziyor. Benim kalbimde, yüreğimde hissediyorum. O zaman dedim bu bizde var. Anneden, babadan, aileden. İkinci gün ya da hani 3-4 gün sonra yine bir böyle bir toplantı, yine beni çağırdı, geldim. Hakan dedi, yüz üzerinden kaçsın dedi. Soruya bak dedim, ya ne diyor adam, acaba formül mü var, matematik mi var, hani mühendissin ya. Anlamadım dedim, yani çevirmen de yanlış çevirmiş olabilir gibi. Yüz üzerinden kaçsın? Bilmem dedim. Dedi, üniversite mezunusun, ailenden bir şeyler aldın, çevrenden bir şeyler aldın. Diyelim ki dedi 23'sün, hani yaşımız itibariyle. Dedim, her gün dedi, küçücük de olsa bir şey öğrenirsen dedi, %1'lik bir dilim de olsa, yarın 23.01 olarak buraya geleceksin dedi. Öteki gün 23.03, 05, 24, 25. Ve dedi, bir gün öldüğün zaman dedi, 70 ile 80 ile öleceksin dedi. Her gün kendini upgrade etmen lazım dedi. Her gün kendini geliştiriyor olman lazım dedi. İyileştiriyor olman lazım dedi. Sadece kendine değil, dışarıyı da. Kaizen'in felsefesini anlatmış adam. Her gün devamlı iyileştirme. Siz eğer her gün %1'lik bir dilim iyileştirirseniz kendinizi, yılda 37 kat gelişiyorsunuz. Bir üzeri, hani 1,01'in 365. kuvveti 37.7 kat geliştiriyor kendini. Vay dedim. Sonra yine kendimi düşündüm. Ya bizde bunun cumhuriyette bile ilkesi var. Yani inkılapçılık. Kendini upgrade et diyor. Yani yeniliğe adapte et diyor. Sonra baktığınız zaman telefonlar kullanıyoruz. Bugün uygulamalardan habire upgrade'ler geliyor. Habire değişiyor. O zaman değişime ayak uydurmanız, kendinizi upgrade, hatta etrafınızdaki şeyleri de upgrade edebiliyor. Geliştirebiliyor ve iyileştirebiliyor olmanız lazım. Onu da cebe attım. Dedim bu zaten bize de var. Çünkü iki günü bir olanın hani bir haramdır diyorlar ya. Yani ayetlerde var, etrafta her yerde var. Mevlana'nın sözlerinde var. Yani baktığınız zaman iki gün bir olmaması lazım. Dün gitti diyor. Bugün ne yapmak lazım? Yarın ne yapmak lazım diyorlar yani. O yüzden Kaizen'in ana mantalitesi de bu. Baktığınız zaman Toyota Production System, yani oradan çıkmış. Eskiden TPS'e öyle diyorlardı. Şimdi Thinking People System, yani düşünen insan sistemi diyorlar. Baktığınız zaman onlar da iki tane sütuna dayandırıyor. Bir tanesi Kaizen dedikleri, devamlı kendini upgrade et, iyileştir, etrafını iyileştir, sürekli iyileştirme yap. Bir tanesi de saygı dediği olay. Şimdi bu ikisini zaten bir haftada sadece kelime olarak bana söylemişti. Bana böyle anlatmıştı. Sağ olsun Yani bütün belki de gençliğimizde, çocukluğumuzda babamızın, annemizin verdiği şeyleri onlarla da görünce nasıl entegre olduğunu hissediyorsunuz.
5S'in dönüşüme katkısı oluyor mu?
Oluyor. Nasıl oluyor? 5S amaç değildir. Yani siz 5 tane Japonlarda 5 tane S ile başlayan kelimenin baş harflerine 5S demişler. Şimdi tabii bu Japonlar ama siz kendi hayatınıza gelin bakın. Tertip, düzen, işte temizlik, standart ve disipline oluşturuyor. Şimdi ben çok basitten örnekler veriyorum. Annem. Annem ya da ben size soru sorayım. Çok basit sorular sorayım. Evinizdeki mutfağın birinci çekmecesinde kaşık ve çatalınız var değil mi?
Evet.
Allah Allah. Ben sizin eve geldim mi?
Gelmediniz.
Bilmiyorum. Değil mi? Hiç bilmiyorum mutfağınızı. Ben başka insanlara da sorabilirim bunu aynı şekilde. Evinizin işte mutfağındaki birinci çekmecede kaşık çatal var değil mi? Hatta yatak odasındaki dolapta bilmem ne de gardırobunuzda gömlek asılı değil mi? Şimdi mantalite çok basit. Siz yani verimli çalışabilmeniz için mesela yemek yaparken yemek yaptığınız alanda elinizi uzattığınız mesafelerde salçanız, baharatınız, yağınız olursa bu yemeği daha verimli ve daha hızlı yaparsınız. Ve aldığınızı aynı yere koyarsanız herkes aynı yerde bulur. Ama evli insanlarda özellikle anneler, babalar, kaynana, kaynata, babaanneler eve geldiği için hatta karışırlar. O bardak orada durmayacak, burada duracak. Bu burada durmayacak. Değiştirirler, değiştirdiği zaman bile sıkıntı yaşarsınız. Şimdi siz tertip, düzen, temizlik ki bizim günlük temizliklerimiz vardır, haftalık temizliklerimiz vardır, bayram temizliklerimiz vardır, bir sürü şeydir. Ve anneniz zaten evinizde her şeyin yerini belirlemiş ve düşünebiliyor musunuz? Her seferinde yemek yiyorsunuz, onu bulaşık makinesine koyuyor, yıkıyor, o tabakları tekrar yerine koyuyor. Şimdi biz bu evde yaptığımız, hayatımızda yaptığımız şeyleri neden iş yerinde yapmıyoruz? İş yerinde zaten siz bunları standartize eder ve oturtursanız yerli yerinde her şey, o zaman tornavidaya adam elini attığı zaman bulacaktır. Penseye yanında taşıyacaktır. Yani verimli şekilde çalışacaktır. En güzel örneklerinden bir tanesi de sanayi. Yani gidin işte Bostancı sanayi diyorum, Pendik sanayi, Maslak sanayi. Adam küçücük bir dükkanı var. Orada anahtarları koymuş, etraflarını da çizmiş. O anahtar orada olmadığı zaman görüyor onu. Neredeydi? Yerine gelmedi. Disipline etmiş, standartize etmiş, temizliyor. Hepsini temiz temiz koyuyor oraya. Şimdi bunu annemizden babamızdan öğrendik biz. Çok uzağa da gitmek gerek yok. Ama verimli olabilmek için tabii ki bu bir araç. Her seferinde tornavida aradığınızı düşünsenize kayıp. Her seferinde ya da evde salça neredeydi diye sorduğunuzu düşünsenize yağ neredeydi diye. Kafanıza göre yaptığınız zaman olmuyor. İşte Japonlar bu 5S'i evlerindeki olayı iş hayatına uyguladıkları zaman bir bakmışlar ki vay ya çok verimli olduk. Çünkü iş hayatında şey vardır. Hırsızlık yok da yer değiştirme var. Askeriyedeki gibi. Alyanı alıyor bir arkadaş sizden ödünç, götürüyor bir daha getirmiyor. Sizin işiniz var. Bu sefer de siz gidiyorsunuz neredeydi, hangi adamdaydı bunu arıyorsunuz. Onların hepsi kayıp. İsraflarla savaşmamız gerekiyor. İşte bu israfları minimize etme yollarından bir tanesi.
Peki firmaların dönüşüm sürecinde yaşadığı problemler var mı?
Çok.
Yaşanıyor mu?
Çok. Şimdi biz üniversitelerde okutulurken yani öğretimimizde hep matematik, fizik, kimya hep böyle teknik dersler gördük. Ama üniversiteden sonra iş hayatına girdiğimizde dokunduğumuz ve çalıştığımız insanlar, ortamlar hep insan. Yani insan. Bize iletişim dersi göstermediler. Bize ikna teknikleri dersi göstermediler. Bize psikoloji göstermediler. Bize sosyoloji göstermediler. Şimdi empati dediğimiz olayı göstermediler. Şimdi siz iş yerine gidiyorsunuz. Hadi değişelim diyorsunuz. Hadi daha iyi yapalım diyorsunuz. Ya siz adamla iletişim kurmamışsınız. A değil, bağ kurmak lazım. Şimdi adamı anlamıyorsunuz. Adamın evinde hastası vardı. Adam sinirli gelmiş bilmem ne. Ve 20 yıldır yapmış olduğu bir işi artık bundan sonra böyle değil de böyle yapalım diyorsunuz. Şimdi bak kahveyi alıyorum sağ elimle ve sağ elimle içiyorum. Ve birisi geliyor bana diyor ki Hakan onu öyle değil. Bunu artık böyle çevireceksin. Buradan tutacaksın ve böyle içeceksin. Siz bunu belki hani bir şeylerde yapmaya çalışırsınız. Ama bu alışkanlıkların gücü var ya böyle kolay yok edilmiyor. Siz rutini yok etmeniz lazım. Başlangıçtaki uyarıcıyı yok etmeniz lazım. Onun yerine başka bir şeyi entegre etmeniz lazım ki değişsin. O yüzden değişim Hani değişime direnç değil de değişmeye direnç var. Yani insanlar kendisi otomatikman size bir engel çıkartmaya başlıyorlar. Yani diyorlar ki öyle değil. 20 yıldır işte bu kitabı buraya koymuş ya. Yani adam buna artık aşık olmuş. Her geldiğinde gördüğü zaman böyle bir beyni ve kalbi bunu sahipleniyor. Ve siz bugün bunu kaldırmaya çalışıyorsunuz. O yüzden öncesinde bizim iletişim yeteneğimizin gelişmesi, ağ değil bağ kurmamız, empati yapabilmemiz, sonra koluna girebilmemiz, bizi sevmeleri hep birlikte. Bunu kabullenebilmek için benchmarkingler, kitaplar, gezmek, hani görmek, ispatlamak, inandırmak. Bunların hepsini yapabilmek için zamana ihtiyacı var. O yüzden de biz bu değişim ve dönüşüm işlerinde uzun vadeli düşünmeniz lazım deriz. Böyle iki günde olmaz bu. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Böyle hemen geldim değiştirdim. O zaman evrim değil, devrim yaparsınız. Baktığınız zaman işte bilmem kaç yüz yıldır fes kullanıyordunuz. Artık şapkaya geçtiniz. Nasıl geçtiniz? Alfabeniz değişti. Nasıl yaptınız? İşte devrimlerle oluyor onlar. O devrimlerde ihtilaller kansız olmuyor. Fransız ihtilalini düşün. O yüzden firmalarda ya evrimleşme olur değişim yönünde. Özellikle Japonlar bunu öyle yaparlar. Hiç kimseyi çıkartmazlar. Yetiştirmek için çok uğraşırlar. Bazı firmalarda devrim olur. Başına D koyuyorlar. Birisi gider, birisi gelir diyor. Yetişmişini alırım diyor. Olabilir. Yani devrimleşiyor firmalar. Eğer evrim ve devrim yapmıyorsa, uğraşıyorsanız siz yıpranırsınız. Çekin gidin diyor. Çünkü firma istemiyor. Ne aşağısı, ne yukarısı, ne patronu, ne genel müdür, hiç kimse istemiyor.
Hakan Bey, şu anki firmanızda gerçekleştirdiğiniz yalın dönüşüm sürecinden biraz bahsedebilir misiniz bize?
Bahsedeyim. Çok enteresan. Ben ilk defa komite yetkisiz diyelim. Yani bir departmanın sorumluluğunu almadan sadece bu iş için bir firmada bodrolu çalışıyorum. Bodrolu danışman diyorlar aynı zamanda bana. Aynı zamanda yarı danışman diyorlar. Aynı zamanda joker diyorlar. Yani her bölümle, her departmanla çalışmam lazım. Firmaya girerken yalın üretim yapacağız demişlerdi. Ben dedim ki sadece üretimi mi yalınlaştıracaksınız? Hani sadece bu koluyu iyileştirdiğinizi düşünün. Ama diğerleri sıkıntılı. Yok dediler ya. Komple. O zaman dedim yalın dönüşüm yapmamız lazım. Yani bütün firmanın her yerinde. Neden? Yalın üretim derseniz muhasebe ya da finans ya da satış sizden uzak durur. Bakım sizden uzak durur. Yani sadece üretim derler. O yüzden bütün firmanın geneli olması lazım. Ve öyle başladık. Tabii bir heves, dışarıda görmüş olduğunuz tecrübeler, yani yaşadıklarımız ve böyle bir koşmaya başladım ben. Hani şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak. Bir yaklaşık 1-2 ay koştuktan sonra bir baktım ki firma sizin kadar gelmiyor. Allah Allah dedim. Dönüp baktım firma hani böyle bakıyor size sadece. Sonra düşündüm. Ya dedim niye böyle oldu? Yani firmanın koşması, benimle gelmesi lazım ama kütle büyük, kültür var. Şimdi bir söz var, kültür stratejiyi sabah kahvaltısında yer diye. Yani biz stratejiler oluşturmuşuz, biz koşuyoruz, çalışkınız ama bir de kültür var, bir değişim kültürü, dönüşüm. Hani evlilik teklif ettim, kabul etmedi tabii. Hani ne zaman kabul edecek? Sonra düşündüm, benim de o sıralar bebek küçük, çocuk küçük. Aklıma şu geldi, siz annesi bana bir tas mama veriyor, diyor ki bebeği besle. Bebeğin midesi yarım tas mama kadar. Ben bebeğe iki kaşık veriyorum. Onları yiyor açken. Üçüncü kaşığı verince diyor böyle. Biraz oyun oynuyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Uçak geliyor diyorum. Ben uçak mühendisiyim ya. Bir kaşık daha arada veriyorum. Ondan sonra sistemi yok. Kaşığa bir vuruyor. Bir de ortalık mama oluyor. Şimdi annesi kızmasın diye de mamayı ben yiyorum. Şimdi anne geliyor. Mama bitmiş tabakta. Mutlu. Çocuk iki kaşık, üç kaşık yemiş. Karnı doymuş. Mutlu. Ben de mutluyum. Yani en azından hem vicdanım rahat hem bu tarafı da mutlu ettim diye. Şimdi dedim ki firmalar bebek gibi. Sizin ne kadar çok mama verdiğinizin önemi yok. Onun ne kadar çok yediğinin önemi var. Ne kadar çok istediğinin önemi var. O zaman çekme sistemi olması lazım dedim. Tok insana baklava getirseniz de yemiyor. O zaman firmanın açıkması lazım, istemesi lazım. O zaman ne yapmanız lazım? Dedim ki o zaman sizin temel yetkinliklerdeki sabır düzeyinizin gelişmesi lazım. Sabredeceğiz. Çocuk da büyürken. Ben bir yıl boyunca çocuğun kulağına her gün baba diye fısıldadım. Baba de, baba de. Hani annesiyle yarışıyorum. Baba de, baba de. Yeri ve zamanı gelmeyince demiyor. Ama yeri ve zamanı gelince baba diyor. O zaman dedim ki ağaç gagan misali. Hani 10 ağaca 1000'er kere vurunca delmiyor. Bir ağaca 10.000 kere vurunca deliyor. Ha, sabredeceksin. ve ısrar edeceksin. Doğruyu habire deklare edeceksin. Algı yönetimi yapacaksın. Ondan sonra ikna edeceksin insanları. Ama bir böyle bir empatin olacak. Anlaman lazım. Anlamadığın zaman, senin pencereden düşündüğün zaman olmuyor.
Modern Fabrika Eğitmeni Yetiştirme Programı katılımcılarından birisiniz. Bu programı bize anlatır mısınız?
Uzun bir zamandır belki de içimizdeki olan, beklediğimiz şeyin ortaya çıkması diyebilirim ben size. Çünkü bir fabrikanın yalınlaşması ya da bizim bir fabrika için mücadele etmemiz değil. Bir fabrikayı siz verimli hale getirseniz bile, eğer Türkiye sanayisi ayakta kalmazsa bir gün gelecek başka ülkenin sanayisi sizi yiyecek. O yüzden sanayi, hani Mustafa Kemal Atatürk denmiş, her fabrika bir kaledir misal. Ama biz pardon, özür dilerim, kaleleri çoğaltmamız lazım. Hepsini verimli hale getirmemiz lazım. İşte model fabrika eğitmeni yetiştirme olayı da öyle. İnşaat yapıyorsunuz, bir tane örnek daire yapıyorsunuz ve insanlara gösteriyorsunuz, bak bu inşaat böyle olacak diye. Örnek dairenin içini donatıyorsunuz. Model fabrika da öyle bir şey. Örnek fabrika. Bu Almanya'da Almanya'dan gidip görülüp, hatta Senegal ya da başka ülkelerde de var. Sanayilerin ortasına bir tane fabrika koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki bak, bu fabrika yalın bir fabrika, bu fabrika hızlı bir fabrika, bu fabrika dijital bir fabrika. Ve gelin biz sizin fabrikalarınızı bu şekilde yapacağız diye bir model oluyor size. Ve eğitiyorsunuz, insanları yetiştiriyorsunuz ve sanayinin içerisinde olduğu için bir sanayi değil, yüzlerce fabrikaya, yüzlerce sanayi organizeye dokunabiliyorsunuz. Bu devlet politikası olarak alınmış ve 4 yıldır çalışmaları, altyapısı hazırlanmış. 7 tane yerde de oluşturulmuş bir fabrika Türkiye çapında. İşte Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri, Mersin, Adana, Antep, Konya, buralarda belli bir oluşumlar olmuş. Bunlar oluşturulduktan sonra, hatta Birleşmiş Milletler'in Sanayi Bakanlığı'nın ve TÜBİTAK'ın katkılarıyla diyelim, ortakları, sanayi odaları ortaklarıyla birlikte. Şimdi orada da tabii böyle şeyler oluştu ama talep çok fazla olunca artık, yani herkes ya biz niye böyle olmuyoruz diye insanların kapısına siz bu fikri atmış oluyorsunuz. Örneği göstermiş oluyorsunuz. İnsanlar aa olabiliriz diyor, inanıyor. Ve bu sefer de talepler fazlaşmaya başlayınca TÜBİTAK bu konuyla ilgili öncülük yapıp, hatta Sanayi Bakanlığı ile birlikte Türkiye'de şey açtı, ne diyeyim, talep açtı. Yani dedi ki ben, dedi, model fabrika eğitmenlerine ihtiyacım ve danışmanlarına ihtiyacım var dedi. O 10 bin kişiden, yani yaklaşık 8 bin 9 bin kişiden başvuranlardan bir tanesi de benim. Tabii ki belli vaka çalışmaları, sınavlar, yetkinlikler, CV'ler, bir sürü şeyler tanınıp belli bir aşamalardan geçtikten sonra da yaklaşık 226 kişiyi kabul ettiler. Bu 226'da da işte bölümlere ayırdılar. İlk 50'de de bizi aldılar. Ve orada da tabii ki gördüğümüz şeyler ya da bildiğimiz şeyler, ama az önce de demiştim, yani farklı bir şey bile öğrenmek bizi bir tık daha geliştiriyor. Orada da 3 aşamada bir eğitim programı uyguladılar bizlerle birlikte. Birinci aşamada bildiğimiz bilgileri zaten tekrar üzerinden geçtik. Öğrenmediğimiz ya da bakmadığımız şekilde hocalarımızla daha değişik açılarda bakmaya çalıştık ve bilgilerimizi tazeledik. İkincisinde dediler ki siz insana dokunacaksınız. İletişim becerileri, ikna becerileri, sunum teknikleri, sunuşlar gibi. Ankara'da gerçekten çok değerli hocalarımızla birlikte bir süre eğitim aldık. Üçüncüsünde de dediler ki seçin buralardan model fabrika, olay yerine gidip orada biraz daha çalışmamız lazım. Ben Adana, Antep taraflarını seçtim. Yaşar Adana, Mersin, o tarafları çok seviyorum. Adana tarafındaydık.
Ziyaretiniz için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.